أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu şeytanın hilesi. Şeytanın hilesi, tuzağı zayıftır. Yani insanlarda eğer o tarafa doğru bir meyil yoksa, duygularına kapılmıyorsa şeytan ona herhangi bir şey yapamaz. İnsan üzerinde bir hakimiyeti söz konusu değildir. Bunu anlatmaya çalışacağız. Ama insanlarda tükenmez bir hırs, bir doyumsuzluk vardır. O doyumsuzluk yoldan çıkmasına sebep olabilir. Tabii Allah niye insanları böyle doyumsuz olarak yaratmış? Çünkü düzenini imtihan için kurmuştur. Doğrularla yanlışlar arasında seçim yapması lazım. Doğrular evet güzeldir, iyidir ama bedel ödemek gerekir. Ama insanlar bir an önce hedeflerine ulaşmak, dünyalık şeyleri elde etmek, sıkıntıya girmeden mal mülk sahibi olmak isteyecekleri için yollarını değiştirirler. Şeytan da insanlardaki bu zaaftan, bu kötü duygulardan yararlanarak onları kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmek ister. Yalnız burada şunu söylemek lazım. Hiç kimsenin herhangi bir garantisi yoktur. Yani Allahü Teala bu dünyayı imtihan için yaratmış. Cinleri de insanları da imtihandan geçirecek. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun diyor. İnsanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Ama tabii kulluk etsinler, nasıl şuurlu bir şekilde kulluk etsinler, kendi tercihleriyle Allah'a kulluk etsinler. Bundan dolayı her an yoldan çıkma tehlikesi de söz konusudur. Bu ister Allah'ın bir nebisi olsun, en üst seviyede bir nebisi olsun, mukarrep bir nebi olsun, isterse en üst seviyede bir melek olsun. Nebiler nasıl? İnsanların Allah tarafından görevlendirilmiş, elçi olarak görevlendirilmiş kişiler ise, mukarrep melekler de Allah tarafından elçi olarak görevlendirilmiş cinlerdir. Nebiler nasıl insansa onlar da o şekilde cindir. Ama nedir? Onlara Allah elçilik görevi vermiş ve özel işlerde görevlendirmiş. Kendine yakın saydıkları var bunların içerisinde. Onlara da mukarrep melekler diyor Allah. Dolayısıyla ister en üst seviyede bir Allah'ın nebisi olsun, isterse en üst seviyede bir melek olsun, hiç kimsenin gelecekle ilgili bir garantisi yoktur. Garanti olsa imtihanın bir anlamı olmaz. Aynı şekilde hiç kimsenin daha önceden kafir olacağına dair de bir karar söz konusu değildir. Her insan her an yanlışlarından dönme hakkına sahiptir. Dönebilir ve doğru yola gelebilir. Allahü Teala bu açıdan hiç kimseye karışmaz. Bakara 256. ayette onun için la ikrahe fiddin, dinde zorlamanın hiçbir çeşidi yoktur diyor. Kimseyi zorlamaz. Onun için Allahü Teala bu iblisin kafir olmasına sebep olan iki kelimeden bahsediyor. Eba ve stekbara ve kâne minel kafirin diyor. Yani direndi, kendini büyük büyük gördü ve kafirlerden oldu. Allahü Teala bunu Bakara suresinde bize bildiriyor. Bakara suresinin 34. ayetinde Allahü Teala bize bildiriyor. Yani Allahü Teala'nın emirlerinden geri durdu, hoşlanmadı oradan ve kendini büyük gördü ve kafirlerden oldu. Şimdi doğrulardan uzaklaşıp kendini büyük gören, yani Allah'ın emirlerini değil de kendi tercihlerini Allah'ın emirlerinden daha önemli gören ve Allah'ın belirlediği doğrulardan uzaklaşan kişiler şeytanlaşırlar. Bunu yapan ister bir mukarreb melek olsun, yani üst seviyede bir melek olsun, isterse Allahü Teala'nın en üst seviyeye çıkarmış olduğu bir nebi olsun. Bunu da Cenab-ı Hakk'ın Nisa suresindeki ayetlerinden öğreniyoruz. Burada Allahü Teala diyor ki, bu surenin 172. ayetinde diyor ki, لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَس۪يحُ Mesih istinkafta bulunmaz. Ne demek? Yani burun kıvırmaz. Yani kendisini uzaklaştırmaz. Başka? وَلَا الْمَلَاكَةُ الْمُقَرَّبُونَ Mukarrab melekler de öyle. Bak, yani ne yapıyor? Hoşlanmıyor, yüz çeviriyor. Ya şimdi tamam ama bunun zamanı mı? Her şeyin bir zamanı. Ya tamam. İşte bu istinkaf oluyor. Bir de kendini büyük görüyor. Ama yani şimdi kusura bakma da şöyle şöyle olmalı. Ya da evet Kur'an öyle diyor olabilir ama bak falan da şöyle demiş filan da böyle demiştir. Benim için onun dediği daha uygundur. Ya da sana karşı onu söyleyemez de yani benim şu andaki durumuma uygun olan o. Mecburen onu yapıyorum da diyebilir. Yalan da söyleyebilir. Şimdi diyor ki Allahü Teala burada Mesih burun kıvırmaz. Yakın melekler de öyle. Yani böyle geri çekilmezler. Uzaklaşmazlar Allah'ın emirlerinden. Yakın melekler de öyle. Mukarreb melekler de öyle. Ama ve men yestenkif an ibadetihi ve yestekbir. Allah'a kulluktan kim burun kıvırır, kendini uzaklaştırırsa, uzak durursa ve büyüklenirse feseyahşuruhum ileyhi cemia. Allah onların hepsini kendi huzurunda toplayacaktır. Femmellezine amen ve amilus salihat. Kim inanır ve salih işler yaparsa فَيُوَفِّهِمْ اُجُورَهُمْ Onların ecirlerini tas tamam ödeyecek. Yani ne karşılıklarını, yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Başka وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Kendi ikramından ilaveler de yapacaktır. وَمَّ الَّذ۪ينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا Ama Allah'ın emirlerinden uzak duran, burun kıvıran, böyle önemsemeyen ve kendini büyük görenler var ya, فَيُعَذِبُهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Onlara da acıklı bir azapla azap edecektir. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّمْ وَلَا نَصِيرًا Kendileri için Allah'la araya sokuşturacakları ne bir dostlar olacak ne de yardımcılar olacak. Demek ki iblisin yaptığını hangi mukarreb melek yapsa, hangi mukarreb insan İsa Aleyhisselam da yapsa, İsa Aleyhisselam'a da Allah-u Teala Ali İmran suresinde mukarreplerden olduğunu söylüyor. Ve kâne minel mukarrebin diyor. Yani Allah'ın kendine yaklaştırdığı kişilerden olduğunu söylüyor. Ama İsa Aleyhisselam da olsa ki anasının rahmindeyken kendisine Tevrat, İncil, kitap ve hikmet öğretilen kişi doğduğu gün daha çocukken, beşikteyken konuşan kişi. Ondan sonra annesine şey yapanlar, işte melekler daha doğmadan onun mukarrebinden olacağını söylemişler Meryem validemize. Böyle birisi. Peki bunun ne şeyi var? Hayır. Onun da hiçbir ayrıcalığı yok. Hiç kimsenin bir ayrıcalığı yok. Ali İmran 45. ayette. Şimdi dolayısıyla bakın, hangi melek olursa olsun, hangi insan olursa olsun, işte Cenab-ı Hakk'ın böyle çok sayıda şeylerle methettiği, anasının rahmindeyken kitabı, hikmeti, Tevrat, İncil'i öğrettiği ve İsrailoğullarına nebi yaptığı, çok sayıda mucize verdiği İsa Aleyhisselam'ın bile ayrıcalığının olmadığını söylüyor. Çünkü o da imtihana tabidir. Mukarreb melekler de öyledir. Zaten derslerimizde sıklıkla anlattığımız gibi iblis de mukarreb meleklerdendi. Bu suçu işlediği için görevinden kovuldu. O zaman şöyle bir düşünün siz kendi kendinize. Çok yakın bir arkadaşınız olsa ama o arkadaşınız doğrulardan böyle yüz çeviriyor, hoşlanmıyor ve kendini büyük görüyor. Siz onunla arkadaşlığı sürdürmek ister misiniz? Ne oluyor? Şimdi ama bunların yüz çevirdiği Allah'ın emirleri, Allah'a kulluk yapmak istemiyor. Seni yaratan o, yaşatan o. Her şeyini ona borçlusun. Sen Allah'a akıl öğretmeye kalkıyorsun ve kendini bir şey zannediyorsun. Şimdi biz burada şey yapalım, Fatih Hoca'dan Allah-u Teala'nın Araf suresinde İblisin nasıl kafir olduğu ile ilgili, yani bu kendini büyük görmesi, istinkafta bulunması ile alakalı ayetleri bir dinleyelim ve bu arada bir bağ kuralım. İblis mukarreb meleklerden. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacağını söylediği zaman meleklerin hepsi karşı çıkıyor. Yani Allah-u Teala diyor ki nicailun fil ardi halife, ben yeryüzünde bir muhalif varlık yaratacağım dediği zaman Bakara suresinin 30. ayetinde hemen hepsi karşı çıkıyor. Galu etecalu fiha men yufsidu fiha ve yesfikü dima, bu muhalif varlık ne olsun? Öyle bir varlık yaratıyor ki kadın da muhalif, erkeği de muhalif, kadın kadına muhalif, erkek erkeğe muhalif, kadınla erkek birbirine muhalif. Bu ne ya? Her zaman verdiğimiz örnek var. İşte bir şey, mesela bir tavukla bir horoz arasında şey yapmaz, bir kümeste. Bir problem yoktur. Tavuklar arasında da yoktur. Ama bir kümeste iki tane horoz barınamaz çünkü aralarında muhalefet vardır, kan çıkar. Ama şimdi bunlar bakıyorlar, Allah Allah. Ya bu tavuklar arasında da olacak. Tavukla horoz arasında da olacak. Bir kümeste bir tek horoz ancak barınıyor. Şimdi bir kümeste sadece ya bir tane tavuk olur ya da bir tane horoz olur. Onlar birbirini öldürmeye kalkar. Ya bu ne ya Rabbi? Allah bu olmayacak demiyor. Ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor. Ama sadece bakın bu mukarreb melekler birbirleriyle aynı zamanda da kendi aralarında da tartışmalar çıkıyor meleği alada. Allah-u Teala bunu da bize bildiriyor. Ama şey yapalım yani hatta yaratılmadan önce olduğu için bu meleği alada çıkan tartışmalarla ilgili olarak bakın şey, Allah bu haberi verdiği zaman verdiği sırada meleği alada yani meleklerin en üst seviyesindeki topluluğu arasında çekişme çıktı. Bunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 38. suresi olan Sad suresinin 69 ve 78. ayetleri arasında anlatıyor. Allah'a olan bu itirazları o çekişmenin bir yansıması. Bu da itiraz demiş. Çekişiyorlar kendi aralarında. Melekler de muhalif yapıda. Muhalif yapıda olmasalar çünkü onlar da imtihanından geçiriliyor. Onlar da imtihanına geçiriliyor. Allah bu nasıl oluyor diye. Onların içerisinde bütün melekler sonradan diyorlar ki yani ya Rabbi sen hiç böyle mi yapacaksın dedikten sonra ve nahnu nusebbihu bihamdik. Biz sana boyun eğeriz her şeyi güzel yapman sebebiyle. Ve nukaddisu lek sana ait olması sebebiyle biz bu yaratacağın varlığı temiz kabul ederiz diyorlar. Şimdi ama ondan sonra Allah Adem Aleyhisselam'a göklerin ve yerin bütün bilgilerini öğretiyor. Hayal etmemiz imkansız bir bilgi seviyesine çıkarıyor onu. Melekler de bunu bilmiyor. Hadi meleklere diyor ki hadi bakalım göklerin ve yerin şu isimlerini yani neye yaradıklarını şu varlıklarını bana anlatın. Ya Rabbi biz bilmiyoruz. Senin öğrettiğinden başka bir şey yok diyorlar. Adem'e söylüyor. Adem anlatınca şaşırıp kalıyorlar. Ya yeni daha yeni şey dünyaya gelmiş bir varlık. Hem de muhalif yapıda bizden çok üstün. Müthiş bir kıskançlık. İşte o kıskançlıktan kurtulmaları için, o kıskançlıkla onlar imtihan ediyor kıskançlıklarından dolayı. İblisin dışındakilerin hepsi kendine hakim olamıyor. Hakim oluyor ve Adem'e saygı gösteriyorlar böyle. Ama iblis yok diyor. Ben ondan daha hayırlıyım diyor. Olur mu öyle şey? Çok rahatsız oluyor iblis bundan. Allah onu da kovuyor. Şimdi onu Fatih Hoca'dan dinleyelim.
Araf suresinin 11 ve devamındaki ayetleri ben mealen okuyacağım. Sizi atanız Adem'i yarattık. Sonra size özgün bir biçim verdik. Sonra meleklere Adem'e secde edin, onun karşısında saygıyla eğilin dedik. İblis hariç hemen secde ettiler. İblis secde edenlerden olmadı. Allah, sana emrettiğimde secde etmemene yol açan engel neydi diye sordu. İblis, ben onlardan daha değerliyim çünkü beni ateşten yarattın, onu balçıktan yarattın diye cevap verdi. Allah dedi ki, in oradan, orada büyüklük taslamaya hakkın yoktur, çık dışarı, sen aşağılıklardansın. İblis, bunların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana yaşama fırsatı ver dedi. Allah, tamam, sen yaşama fırsatı verilenlerdensin dedi. İblis dedi ki, madem beni azdırdın, ben de onlar için kesinlikle senin doğru yolunun üstünde oturacağım. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükretmeyen, sana karşı görevlerini yerine getirmeyen kişiler olarak göreceksin. Allah dedi ki, değersizleştirilmiş ve kovulmuş olarak çık buradan. Hele onlardan biri sana uysun, kesinlikle sizi topluca cehenneme doldururum. Adem, sen ve eşin şu bahçeye yerleşin, istediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa yanlış yapanlardan olursunuz. Şeytan her birinin bedenindeki örtülü yerleri kendilerine göstermek için onlara fısıldayıp şöyle dedi. Bakın, Rabbiniz bu ağacı size sırf ikiniz de hükümdar ya da ölümsüzleşenlerden olursunuz diye yasakladı. İkisine de şöyle yemin etti. Ben sadece sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim. Böylece ikisini de kandırıp bulundukları yerden indirdi. O ağaçtan tattıklarında ikisinin de bedenleri kendilerine göründü. Bahçenin yapraklarını üst üste koyup örtünmeye başladılar. Rableri onlara şöyle seslendi. İkinize de bu ağacı yasak etmedim mi? Şeytan ikinizin de açık düşmanıdır demedim mi? Dediler ki, Rabbimiz, biz kendimizi kötü duruma düşürdük. Bizi bağışlamaz ve ikramda bulunmazsan kaybedenlerden oluruz. Allah dedi ki, üçünüz de oradan inin. Her biriniz diğerine düşmandır. Hepiniz için bu topraklarda yerleşecek mekan ve bir süreye kadar geçinme imkanları vardır. Allah dedi ki, burada yaşayacaksınız, burada öleceksiniz, tekrar diriltilip yine buradan çıkarılacaksınız.
Evet, yani şimdi gördük, Adem Aleyhisselam yani bir muhalif varlığı yaratacağını söylediği zaman, Bakara 30. ayette Cenab-ı Hak bunu bildiriyor. Melekler rahatsız oluyorlar. Hatta işte Sad suresinde de kendi aralarında tartışıyorlar. Ya bu nasıl olur böyle şey diye. Şimdi bize melekleri nasıl öğrettiler? Şey gibi, taş gibi, toprak gibi hiç. Duygusuz varlıklar. Ne denirse onu yaparlar. Öyle bir şey yok. Onlar da imtihandan geçen varlıklar. Tüm insanlar da öyle. Peki, az önce işte dersin başında söyledik. Adem Aleyhisselam'a Allah göklerin ve yerin bütün bilgilerini öğretiyor. Bugün bizim hayal etmemiz imkansız. Gökler 7 kattır. Bugün bizim gördüğümüz sadece göklerin ağız kısmı. Burçların olduğu yerler, yıldızların olduğu yerler, güneşin, ayın ve İşte gezegenlerin olduğu yerleri görüyoruz. Ama onun üzerinde 6 kat daha var. O 1. kat semanın ağız bölümü. 6 kat sema var. Onun üzerinde 6 daha var. Toplamı 7 kat. Adem Aleyhisselam bunların tamamını biliyor. O zaman göklerin 7. katına kadar geziler yapılabiliyor. Dünyanın her noktasına gidiyorlar. Onun için Allahü Teala işte Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene yaşadığını söylüyor. Yani bugünkü birçok değil. Ve ellerinde her türlü teknoloji, her türlü imkanlar var. Yani şimdi siz düşünün. Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemiyi bugün hayal etmek mümkün mü? Öyle bir gemi ki içerisine bütün canlılardan Allah koymasını emrediyor. Peki hem erkekli hem dişili koyacaksın diyor. Çünkü yeryüzünün tamamını sular kapsayacak. O canlılar hepsi ölür. Peki bütün canlıları bugün tanıyan, hangi şartlarda barınabileceğini bilen, ihtiyaçları olacak gıdaları onların yanına koyan, birbirlerini öldürmemesi için gereken güvenlik tedbirlerini alan ve böyle bir bilgiye, böyle bir teknolojiye sahip olan birisini bugün insanlık hayal edebilir mi?
Bu söylediğiniz şeyi yani büyük kargo gemilerine yükleme işlemini bugün insanlar yapamıyor. Bunu bilgisayarlara yaptırıyorlar. Yani hangi yükün nereye konulacağını, ne kadar suyun alınacağını, ne kadar boşaltılacağını, bunların tekrar geri yüklendiğinde nasıl tersine saracağını yapan bilgisayar programları var bugün. O kadar büyük bir iş yani. Mühendislik gerektiren bir şey
tamam
yani.
Da bak Nuh Aleyhisselam böyle bir gemiyi yapıyor. Hı. Ve bu geminin içinin donatılması meselesi inanılmaz bir şey yani.
Ve hayvanlar arasında birbirinin besin zinciri olanlar var yani. Hı. Birisinin besini bir başka hayvan oluyor. Bunlar arasındaki irtibatları da şey yapması lazım.
Olması da gerekiyor. Yani ne demek? Bak kutup noktasından kutup noktasına kadar yaşayan bütün canlılar. Kutuplara gidiyorsun, ayılar yaşıyor. Kutup ayılarının yaşam ortamı başka. Kutuptaki şeylerden, denizlerden tutulan balıklar başka. Bizim bu bölgelerde başka. Tamamını biliyor. Tabii deniz hayvanlarını şey yapmış değildir de. Ama müthiş bir bilgi var. Ve Nuh suresinde kendi toplumuna diyor ki, Allah'ın 7 kat göğü nasıl yarattığını görmediniz mi diyor. Bugün bundan haberi olan bir ilim çevresi yok. Yani biz kutuplarda çalışmalar yaparken astronomiyle yakından ilgilenmek zorunda kaldık. Baktık ki onlar 7 kat böyle şeylerden hiç haberleri yok. Şimdi bakın Adem Aleyhisselam'a bu bilgiler aynı zamanda yazıyla öğretilmiştir. Onu da Allah-u Teala Alak suresinde bildiriyor. Yazıyla öğretilmiştir. Yazıyla öğretildiği için tabii o bilgiler şeyde ama bakın asıl mesele şu, konuyu dağıtmayalım. Bu kadar eğitimli bir insan olan, her şeyini Allah'a borçlu olan Adem Aleyhisselam, Allah tarafından uyarılmış olan Adem Aleyhisselam. Ne diyor bak? Bu sizin düşmanınızdır diyor Taha suresinde. Değil mi? Adem ve Havva'ya. Sakın sizin ikinizi bu bahçeden çıkarmasın diyor. Oradaki cennet kelimesi Arap dilinde cennet, bitki örtüsü bulunan bahçeye denir. Yani bu ahiretteki cennet değil çünkü Allah Adem Aleyhisselam bu dünyada yarattı, bu dünyada yaşadı ve bu dünyada öldü. Şimdi orada 117. ayet miydi?
117 evet.
Evet. Taha suresi 117 ve devamı ayetlerde bak bu sizin düşmanınızdır diyor Allah iblise. Çünkü iblis şey yapıyor işte az önce senin okuduğun ayetlerde kendini büyüküyor. Ne demek ya bu ben kabul edemem bunu. Dedikten sonra Allah diyor beni kıyamete kadar yaşat diyor. Her şeyi bilen birisi. Bu insanların özelliklerini de biliyor. Ondan sonra bakın Adem Aleyhisselam'ı Allah uyardığı halde Havva ile beraber sakın bu bahçeden sizi çıkarmasın, sıkıntıya girersin dediği halde iblisin o şeyi onun önüne koyduğu acayip bir hedef var. Diyor ki bak yok olmayacak bir saltanat. Ve ölümsüzlük. Ya biraz duygusallaşma, biraz düşün. Niye Allah'ın yaptığı uyarıları dinlemiyorsun da bu yoldan çıktığına şahit olduğun bu insanı dinliyorsun? Bakın ilk imtihanda Adem Aleyhisselam da Havva validemiz de kaybediyor. Onun için Allahü Teala şeyde Taha suresinde Adem Aleyhisselam için ve asa Ademu Rabbahu fegavadir. Kaçıncı ayet?
121.
Evet. Taha suresi 121. ayette diyor ki Adem Rabbine isyan etti. Bunların hiçbirisini dinlemedi. Ve ne yaptı? Yoldan çıktı. Yoldan çıktı. Peki yoldan çıktı da kafir oldu mu? Şuna dikkat edelim. İblis Adem'e saygı göstermeyince secde anlı yere koymak değildir Arap dilinde. Böyle yapmaktır. Arap dilinde mesela dağlar taşlar secde eder. Güneş ay secde eder. İşte bu deklinasyon hesabıdır şeydeki. Neyse. Şimdi o secde etmeyince hadi sen kafir oldun git demedi. Sorguladı. Sana secde etmeni emrettiğim halde yani Adem'e saygı göstermeni emrettiğim halde seni engelleyen ne oldu dedi. O da ben ondan daha büyüğüm. İşte kibir, kibirlenince, büyüklenince kafir oldu. Peki Adem Aleyhisselam ne yaptı? Kibirlendi mi? Dedi ki Rabbena zalemna enfusena şey eşiyle beraber Ya Rabbi biz kendi aleyhim, kendi yanlışı kendimize yaptık. Bunu yapmamalıydık. Eğer bizi affetmezsen, bize ikramda bulunmazsan biz kaybedenlerden oluruz dedi. Ha. Ondan sonra da ne oldu? Günah işledi ve Allah affetti. Öyleyse bakın, şimdi iblise kanan Adem Aleyhisselam, iblis onu istediği tarafa çekemez. İblis sadece oturur, insanları kandırmak için elinden gelen her şeyi yapar. Ama insanlar kendi doğal yapılarını korurlarsa, Adem Aleyhisselam peki gökleri yeri bilen adam bilmiyor mu Allahü Teala'nın her şeyi ölümlü olarak yarattığını, gökler ve yerin bile bir eceli var, bir süresi var. Bunu bilmiyor mu? Niye Allah'ın koyduğu kurala değil de Allah'ın uyarısını dinlemeden iblise uyuyor? O zaman hepimizin de bakın öğretmeni Allah olan, öyle medya falan yok. İşte eskiden bu insanlar var mıydı? O şimdi millet bir kötü. Ya sen ne zaman yaşadın? Sen şimdi yaşıyorsun. Sen sadece şu yaşadığın asrı biliyorsun. Kimseye şikayet etme. Adem Aleyhisselam'ın kötü komşusu mu vardı? Medya mı vardı? Sosyal medyadan mı etkilendi? Ne oldu? Ya öğretmeni Allah olan Adem Aleyhisselam. Bütün imkanları karşılamış olan her şeyle dolu bir bahçede yaşayan Adem Aleyhisselam şey yaptı, kendine hakim olamadı. Çünkü insanlarda doyumsuzluk vardır. Herkes bunu kendisinde bilir. Ah bir arabam olsa diyor, arabası olur, şimdi bir evim olsa, evi olur, bir de şu olsa, bir de şu olsa. Bitmez ki. Ama kendimize hakim olmamız lazım. İmtihan dünyasındayız. Dolayısıyla kafir olan ve şeytanlaşan sadece iblis değil. Bakın Nisa suresinin 172 ve 173. ayetinde okuduk. Aynı suçu hangi melek işlerse aynı sonuca varır. İsa Aleyhisselam işlese o da aynı cezayla karşılanır. Biz de yapsak öyle. Bu imtihan dünyası. Tabii ki doğrularla yanlışlar var. İnsanları doğrulara çağıranlar olduğu gibi yanlışlara çağıran da olacaktır. İnsanın yapısında doyumsuzluk olduğu için çoğunluk yanlışları tercih eder. Ama hepsi de yaptığının yanlış olduğunu çok çok iyi bilir. Evet, söyleyeceklerim.
Ben tam sizin bıraktığınız yerden devam etmek istiyorum. Alak suresinde yani Kur'an-ı Kerim'in inen ilk ayetlerinin olduğu surede Allah-u Teala kella innel insane le yedgâ erra'a hüstagnâ diyor. Yani insan hemen sınırları aşar, haddini aşar. Ne zaman? Tamam, ben artık oldum dediğinde. Yani herhangi bir konuyla alakalı biraz mesafe kat ettiğinde zanneder ki her şeyi artık ihata edebilecek, her şeye hakim olabilecek güçte ve kendisine bu güveni, sınırları aşmasını, ihlal etmesine sebebiyet verir ki bunu en tehlikelisi de çoğu zaman Allah'a karşı yapar. Hucurat suresinde kul etuallimunallaha bi dinikum, yani Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz siz mi? Yani hani bugün de öyle ya, ya bugünkü 2023 yılında gelmişiz, hala işte faizi mi konuşuyoruz, hala şunu mu konuşuyoruz, böyle mi olacak gibisinden Allah'a, Allah'ın dini böyle bir şey mi gibi akıl öğretenler hep var, bundan önce de vardı. Şimdi biz bu şeyde, derslerde sürekli bir şeye atıfta bulunuyoruz. Sürekli altını çiziyoruz. Diyoruz ki Allah dinini fıtratla irtibatlandırıyor. Hatta Allah'ın dini, fıtrat ifadesini biz sık sık burada Rum suresinin 30. ayetine referans vererek söylüyoruz. Ama Allah-u Teala orada bırakmıyor. Yani din fıtrattır demiyor. Ayetin devamında da fıtratın ne olduğunu en geniş kapsamıyla anlatıyor. Diyor ki insanları yaratırken Allah'ın dikkate aldığı ölçüdür diyor. Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde gökleri ve yeri yaratırken yine Allah'ın dikkate aldığı ölçü olarak tanımlıyor. Hakeza Allah'ın yarattığı bütün şeylerin bir ölçüsünün olduğuna atıfta bulunuyor ve bu ölçüye göre yarattığını söylüyor. Şimdi biz burada fıtrat diye sürekli atıfta bulunuyoruz. İnsan buradan hareketle fıtratı tanımlayanın Allah olduğunu unutup benim fıtratıma bu uymuyor demeye başlıyor. Herhangi bir şey. Ya benim fıtratıma bu uymuyor. Peki senin fıtratının sağlam olduğu, temiz olduğu, bozulmadığı nereden bileceğiz biz? Yani fıtratı tanımlayan sen misin? Senin düşünce yapın mı? Senin vücudun mu? Buralarda sen ölçüyü kaçırmış olamaz mısın? Buradan hareketle Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramları üzerinde bir takım şeyler konuşuluyor. Ya kardeşim, insan fıtratına bunlar aykırı şeyler. Birazcık aklınızı kullanın türü bir takım böyle sloganik ifadeler. Hocamın biraz önce okuduğu ve anlattığı Adem İblis kıssasıyla alakalı olarak da benzer şeyleri duyuyoruz. Deniliyor ki ya bunların tamamı sembolik şeylerdir. Böyle bir olay hiç yaşanmamıştır. Zaten böyle bir varlık da yok. Yani sizin şeytan dediğiniz, iblis dediğiniz, cin dediğiniz, melek dediğiniz şeyler Allah'ın bir takım şeyleri anlatmak için kullanmış olduğu sembollerdir. Bunların herhangi bir varlığı da yoktur. Şimdi bizim genel bir kaidemiz olması lazım. Allah-u Teala bir şeyden bahsediyorsa onun hakiki olmadığını söylemek için bir karine olması lazım. Allah-u Teala varlıklardan bahsediyor. Yani insandan bahsediyor, cinlerden bahsediyor, iblisten bahsediyor, meleklerden bahsediyor. Bunlardan bahsediyor. Ama hiçbir yerde ya aslında bunlar yok da ben sizin anlamanız için bunları örnek kabiliğinden söyledim. Bunlar aslında semboller demiyor. Demediği sürece biz Allah'ın anlattığı her şeyin gerçek, hakiki varlıklar olduğuna iman etmek zorundayız. İnanmak zorundayız. Dolayısıyla fıtrat dediğimiz şey bizim ölçülerimize göre değil, Allah'ın ölçülerine göre fıtrattır. Din dediğimiz şey de o yönüyle fıtratı ifade eder. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde yani insanlar şöyle düşünebilirler belki. Yani işte bu şeytan dediğimiz, iblis dediğimiz varlıklara Allah-u Teala çok büyük yetkiler, görevler vermiş. Bunlar her istediğini yapabilir. Hatta belki işte Allah'ın hükümranlığına ortak bile koşabilirler. Bu sistemde bir sıkıntı yaratmaz mı? Yani Kur'an-ı Kerim'i okumazsak, kendi kafamızdan kurgular geliştirirsek her şeyi söyleyebiliriz. Ama Kur'an-ı Kerim bize iblisi, şeytanı, melekleri, cinleri nasıl tanımlıyor? Asıl olan o. Mesela hocamın biraz önce iblisten bahsettiği ayetlerde iblis daha önce mukarreb meleklerdendi. Yani Allah öyle bir lütufta bulunmuş ki kendisine aslında. Onun için hani hocam Nisa suresindeki o ayeti okurken büyüklenmek yaraşmaz onlara diyor. Büyüklendiği an oradan o görevden uzaklaştırılıyor. Yani Mesih eğer Allah'a karşı bir büyüklenme yapmış olsaydı artık o Mesih olamazdı. Ama yapmamış ki biz onu hala Kur'an-ı Kerim'de Mesih olarak biliyoruz. Buna aykırı davranan bir melek olduğunda Allah-u Teala onu oradan uzaklaştırıyor. Bunun en güzel örneğini İblis kıssasında görüyoruz. Dolayısıyla onlar Allah'ın yarattığı varlıklar ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala onların yetkilerinin ve hilelerinin, oyunlarının ne kadar zayıf olduğunu bize hep söylüyor. İşte bizim bugünkü dersimiz şeytanın oyununun zayıf olduğu. Bu da bizim sözümüz değil. Bu da aslında Nisa suresinin 76. ayeti. Ayet meali yani bizim bugün ders konumuz. Şimdi şeytanla alakalı Allah-u Teala mesela Nahl suresi 99. ayette, hatta 98'den alayım ben. Mealen Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığının diyor. Bakın Euzu Besmele çekin filan demiyor. Sığının diyor. Fiili bir şeyden bahsediyor. Niye? Yani Kur'an okuyan bir kişi şeytandan niye sığınacak? Neden? Çünkü biraz önce Araf suresinde okuduk. Şeytan diyor ki ben onların senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim ve göreceksin onların yoldan çıkartacağım diyor. Bir yerde iyi bir şey varsa orası şeytanın hedefindedir. Kur'an okumak kadar dünyada daha güzel, daha bereketli, katma değeri bu kadar yüksek başka bir fiil olabilir mi? Ama Kur'an okumak dediğimiz zaman da yani güzel sesle, musikiyle anlamadan okumayı kastetmiyoruz. Çünkü ayette kıraatten bahsediyor. Kıraat de herhangi bir konuyla alakalı çözüm odaklı okumayı ifade eder. Onun için anlam kümesi diyoruz bir Kur'an kelimesine. Yani konuyla alakalı ayetleri bir araya getirme çalışması diyoruz. Bu çalışma çok riskli bir şey olduğu için Allah-u Teala diyor ki şeytan mutlaka size musallat olur. Hatta Haç suresinin 51. ayetinde hiçbir Resul ve hiçbir Nebi yok ki bir şeye temenni ettiğinde, iyi bir işe başlamak üzereyken şeytan gelip de oraya bir şeyler katmaya çalışmasın. Böyle bir şey olmamıştır diyor. Dolayısıyla Allah-u Teala Kur'an okuması yapılacağı zaman şeytandan Allah'a sığının diyor. Peki niye? Bu çok yani eğer biz bunu yaparsak ne olur? Yapmazsak ne olur? Devamında Allah-u Teala diyor ki zaten şeytanın inanıp güvenen ve Rablerine dayananlara boyun eğdirecek bir gücü yoktur. Bunun tersi okursak ne olur? Eğer sen mümin değilsen, Rabbine güvenmiyorsan şeytanın gücü senin için sıkıntı oluşturur. Ama müminsen bu hiçbir şeydir diyor Allah-u Teala. Yani senin imanında, teslimiyetinde bir sıkıntı yoksa korkmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Onun için hani bazı insanlar belki diyebilir ya bu nasıl bir şey kardeşim? Sürekli bizim içimize vesvese veren, bizim ayağımızı kaydırmaya çalışan bir varlık var. Benim bu imtihandan geçmemi istiyorsunuz bir de. İyi ama çok kolay olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Mümin ol, teslim ol. Onun sana hiçbir şey etkisi olmayacak diyor. Peki onun etkisi, zararı kimlere olur? 100. ayette de diyor ki, şeytanın sadece onu dost edinenler ile Allah'a ortak koşanlar üzerinde boyun eğdirecek gücü vardır. Yani senin eğer imanında bir sıkıntı varsa, teslimiyetinde bir sıkıntın varsa, hele hele fıtratını, doğal yapını bozmuş ve müttaki olarak kalamamışsan, tamam sen o zaman tıpkı bünyemiz gibi, yani bünyesine iyi bakamayan bir insan bütün hastalıkları açık halde dolaşır ortalıkta. En ufak bir şeyde hemen hasta olur. Müttaki değilse insan, yani imani ve ahlaki konularda da zafiyetler içerisindeyse, şeytan onun için çok ciddi bir risk haline gelir. Şimdi yine Kur'an-ı Kerim bu şeytanın aslında korkulmayacak bir varlık olduğunu mümin iseniz ve insanı yarı yolda bırakan, asla güvenilmeyecek, onun yolundan gidilmeyecek bir varlık olduğunu çok böyle dikkat çekici şekilde bahsediyor. Mesela Enfal suresinden başlayayım önce. Enfal suresinin 48. ayetinde Bedir Savaşı ile alakalı bir sahneden Rabbimiz bahsederken Mekkeli müşriklere şeytanın şu vesveseleri verdiğinden bahsediyor. Şeytan yaptıklarını güzel göstermiş ve şöyle demişti. Bugün insanlardan sizi yenebilecek biri yoktur. Ben sizin yanınızdayım. İki birlik karşı karşıya gelip birbirini görünce de geri çekildi ve şöyle dedi. Ben sizden uzağım. Ben sizin göremediğinizi, melekleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın cezalandırması çetindir. Yani anında satıyor.
Allah'ın meleklerine yardım ediyor.
Evet. Ve yarı yolda bırakıyor. Diyor ki tamam siz devam edin. Çünkü bu işin sonu çok kötü bitecek diyor. Oradan hemen sıyrılıyor. Yine benzer ifadeyi Kur'an-ı Kerim'in Haşr suresinde, 59. suresinde görüyoruz. Burada hatta ben bunun bir müteşabihini okuyacağım. Önce Haşr suresinin 11. ayetini okuyacağım, sonra 16'yı okuyacağım. 11. ayeti şöyle, münafıklarla alakalı. Bakın münafıklar ve şeytan ilişkisi nasıl kurulmuş Haşr suresinde. Ey Muhammed, münafıklık, ikiyüzlülük edenleri görmedin mi? Ehli kitaptan kafirlik eden kardeşlerine şöyle diyorlar. Siz buradan Medine'den çıkarılırsanız kesinlikle biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin karşınızda yer alan kimseye hiçbir zaman boyun eğmeyiz. Münafıklar birbirlerini satıyorlar. Yani. Önce gaza getiriyor. Ondan sonra da onların başına bir bela geldiği zaman da biz onları tanımıyoruz diyorlar. Sizinle savaşılırsa kesinlikle size yardım ederiz. Allah şahittir ki bunlar kesinlikle yalancı kimselerdir. Şimdi hemen birkaç ayet devamında 16. ayette Allah-u Teala diyor ki onların durumu şeytanın durumuna benzer. Şeytan insana kafirlik et, görmezlikten gel der. Kafirlik ettiğinde ise şöyle der. Ben senden uzağım. Çünkü ben varlıkların Rabbi olan Allah'tan korkarım.
İki kere Allah'tan korkuyor değil mi? Ben Allah'tan korkarım diyor. Yani şeytan şeyi yok ki, herkes şeytanlık yapar yani. Böyle yoldan çıkmış, yoldan çıkan herkese şeytan. Yani yoldan çıkan bir de başkalarını çıkarmaya çalışanların hepsi şeytandır yani. Başkalarını da kendisi gibi yapmaya çalışıyor. Ya sadece iblis değil ki yani burada. Tutup da onu şeymiş, haşa Allah'ın yanında bir ilah gibi, tamam. Şeytanları Allah ile arasına koyup onu ilahlaştıran kişiler vardır. Onlar yoldan çıkan insanlardır. Ama Allahü Teala ona hiçbir güç vermemiş ki, sen işte okuduğun ayetlerde olduğu gibi. O da kendisi de biliyor benim hiçbir gücüm yok.
Evet, aynen öyle. O da farkında yani.
Ben Allah'tan korkarım diyor. Şeyde bu insan şeytanları da öyle. Ya şunu yap, bunu yap. Ha bak beni bu işe karıştırma.
Evet,
ha.
Öyle. Aynı.
Bu işe sen git kendin yap, beni karıştırma der. Çeker yani, herhangi bir problem olursa beni kimse suçlamasın diye.
Yine mesela ahirette de kendisini kurtarmaya çalışacak ve kendisine tabi olanları hemen orada satacak. Ben bunları tanımıyorum Allah'ım diyecek. Mesela İbrahim suresinin 22. ayetinde yine mealen yargılama tamamlanınca şeytan der ki Allah size hep gerçekleri vaat etti. Ya böyle bir satış olabilir mi ya? Yani diyor ki Allah'ın söylediği her şey doğruydu diyor. Ben de size vaatte bulundum ama sözümde durmadım. Zaten size boyun eğdirecek bir gücüm de yoktu. Ben sizi sadece davet ettim. Siz de hemen davetimi kabul ettiniz. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Beni Allah'a ortak koşmanızı daha önce de reddetmiştim. Yanlışa dalanlar için acıklı bir azap vardır. Yani şimdi insan bu kadar satıcı, bu kadar yarı yolda bırakan, bu kadar zayıf bir varlıktan çekinecek, Allah'a güvenmeyecek. Yani böyle bir şey bir mümin için tahayyül edilemez. Bunu gözünde büyütmesi, hele hele bunun varlığını Allah için bir ortaklık gibi düşünmesi mümkün olamaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde müttakiler için şeytanın asla bir etkisinin olamayacağını söylüyor. Bize düşen bu gibi varlıklardan korkmak, bunları imtihan için bir engel olarak görmek değil. Biz kendimiz mümin miyiz, müslim miyiz ve müttaki miyiz? Doğal yapımızı, tabi yapımızı muhafaza ediyor muyuz? Bunun peşinde olmamız lazım. Yoksa bunlar da ötede tıpkı diğer zavallı insanlar gibi Allah'tan af dileyecek ve cehennemi boylayacak varlıklar.
Biliyorsunuz geleneksel anlamda bir çok yanlış anlaşılıyor. kendisini yanlışlardan koruyan demektir. Tabi Fatih Hoca çok güzel söyledi. Doğal yapıyı korumak. Evet, doğal yapı Allah-u Teala'nın dinine %100 uygun olan bir yapıdır. Zaten Allah'ın emirlerine aykırı bir iş yaptığınız andan itibaren onun verdiği sıkıntıyı önce vücudunuzda hissetmeye başlarsınız. Allah-u Teala da zaten Şems suresinde kişiye yapmış olduğu şeyin yanlış mı, yani günah mı, yoksa kendisini yanlışlardan koruyan bir davranış mı olduğunu da ilham ediyor. Nedir? Şimdi siz iyi bir şey yaptığınız zaman içinize Allah bir rahatlık verir. Dersiniz ben yaptığım şeyin doğru olduğunu eminim, benim içim rahat dersiniz. Ama yanlış yapan kişi yaptığının yanlış olduğunu bildiği için kendini kurtarma açısından başlar yalanlar söylemeye. Şöyle yapar, böyle yapar, kendini şey yapmaya çalışır. Dolayısıyla yani şeytan işte iblisti, iblis şöyleydi, tam iblis değil sadece şeytan. Şimdi Allah-u Teala Nas suresinde ne diyor? Var mı sende meal olarak? İstersen bir oku bir. Nas suresinde anlatıyor bunu yani. De ki sığınırım insanların Rabbine, sahibine, insanların melikine, bütün tüm insanları yöneten Allah-u Teala'dır. İnsanların ilahına, bak Allah bizim sahibimizdir. Hiçbirimiz sahipsiz değiliz. Allah bizim yöneticimizdir. Böyle kendi kafamıza değil ama bize imtihan özgürlüğü tanıdığı için şeylerimize, evet kalbimize ilham ediyor ama hareketlerimize dokunmuyor. Bir serbest bırakıyor. Onu insanların ilahı, yani kayıtsız şartsız boyun eğmemiz gereken bir tek Allah-u Teala'dır. Peki neden şey yapıyor, sığınıyoruz? Min şerril vesvasil hannas.
Sinsice kötülükler fısıldayanın şerrinde.
Sinsice kötülükler, böyle mesela arkadan sana geliyor. Bunu iblis de yapabilir. Yani diğer şeytanlar da yapar, insanlar da yapar. İşte sana mesaj atar. Bunu şöyle şöyle yap mesela. Onu da yapabilir. Peki bunlar kim? Sinsice böyle kötü şeyler fısıldayanlar kim?
O vesveseyi insanların içine sokar, cinlerden de olur, insanlardan da.
Cinle bak. Cinlerden sadece bir tane iblis değil. Cinlerden de şeyatîn el insi vel cin der Allah-u Teala. İnsan ve cin şeytanları der. Sadece insandan değil. Yani görünen görünmeyen bir sürü şeytanlar var. Cinler de imtihandan geçiyor. Bunlar onları da kandırmaya çalışıyorlar. Onun için yani burada şeytan dediğimiz zaman bu bir cins isimdir. İnsan dediğimiz zaman sadece falan kişiyi mi anlıyorsunuz? Yeryüzü milyarlarca insan var yeryüzünde. Hepsi birer insan. Şeytan da kendisi doğru yoldan uzaklaşmış, insanları da uzaklaştırmaya çalışan kişidir. İster insan olsun, ister cinlerden olsun, hiç fark etmez. Var mı şey?
Var hocam.
Tamam.
Şeyde Araf suresinde de, Araf suresinin 201. ayetinde yine Allah Teala bu gibi tehlikelerden korunmak için şöyle buyuruyor. Ve imma yenzeganneke mineşşeytani nezgun festaiz billah. Yani şeytanın sana bir vesvesesi, bir fısıldamasını hissettiğin an, bu geldiğinde hemen Allah'a sığın. İnnehu semi'un alim, çünkü o duyar ve her şeyi bilir. İnnellezine takav, işte biraz önce söylediğimiz müttaki olanlar, yani doğal yapısını muhafaza etmiş kişiler, ki bunlar doğal yapısını ancak Kur'an'dan beslendikleri sürece muhafaza edebilirler. Kur'an-ı Kerim doğal yapıyı korumak için bütün reçeteyi verir. İzâ mesehum taifun mineşşeytani, şeytanlardan bir taifenin isterse bunlar ordu halinde saldırsın diyor, yani hiç sorun değil. Onun bir dokunuşunu hissettiğinde ne yapar bu müminler, bu müttakiler? Tezekkürü. Ha, bu tezekkür ancak Allah'ın kitabıyla olan bir şey. Yani Allah'ın kitabını hatırlar. Allah'ın bu konudaki uyarılarını hemen hatırlar. Fe izâhum mubsirun. O da zaten onlara yol gösterir, ışık olur.
Evet, yani şimdi hepimizin karşısına bizi yoldan çıkarmak için bir sürü insanlar çıkar. İşte insanların takım cinsel duygularını, dünyaya olan düşkünlüklerini, mevki makam düşkünlüklerini, ne bileyim doyumsuzluklarını kullanmaya çalışırlar. Ama siz, size yapılan çağrının doğru mu yanlış mı olduğunu bilecek durumdasınız. Orada eğer yanlış bir şey yapıyorsa zaten doğal yapınıza ters, Allah-u Teala da sizin içinize fırlar. Ha, bazen bilmeyebilirsiniz. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bazı hükümlerinden haberdar olmayabilirsiniz. Ama insan gücünün yettiği şeyden sorumludur. Dolayısıyla bizi kandırmak için makamda teklif ederler, parada teklif ederler, kadında teklif ederler, kadını kandırmak için onun hoşlanacağı bir sürü şeyler de teklif edebilirler. Yani bu dünyada imtihan dünyası olduğu için her türlü olumsuzlukla karşımıza çıkar. Ama bunların hepsinin yanlışlığını anlamak çok kolaydır. Yeter ki duygularınızın esiri olmayın. Yeter ki ben demeyin. Tamam, evet, doğru ama demeyin. Ama kelimesini kullanmayın. Allah-u Teala bir şey değilse bitti. Ben demeyin. Doğrulardan yüz çevirmeyin. Uzaklaşmayın. Ve yanlışlardan korunmaya çalışın. Çünkü yanlışlardan korunduğunuz zaman son derece mutlu bir hayat yaşarsınız. Şimdi Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı, Havva validemizi ve iblisi o bulundukları yerden çıkarırken şöyle diyor Bakara suresinin 38. ayetinde şöyle diyor: hep birlikte oradan inin. Feimma ye'tiyennekum minni huden, eğer benden size bir rehber gelirse. Demek ki Adem Aleyhisselam o kadar bilgileri biliyor ama henüz kendisine bir nebi olarak Allah bir kitap indirmemiş. Bir rehber gelirse, femen tebi'a hudaya, kim benim rehberime uyarsa, fela havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Kim dediği orada, bak ihbitu kelimesi çoğul. Arap dilinde çoğul Türkçe gibi değildir. Türkçe'de iki şeye çoğul denir ama Arap'ta üçten aşağısına çoğul denmez. Oradan inin dendiği zaman bu çoğula kim girer? Adem, Havva, İblis. Çünkü dördüncüsü yok. Hepsi girer. Şimdi iblisin de önünde demek ki tevbe imkanı var. Diyor ki size benden bir rehber gelirse, rehberime hanginiz uyarsanız, Adem uyarsa Adem, Havva uyarsa Havva, İblis uyarsa İblis. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ, üzerlerinde bir korku kalmaz, üzüntü de çekmezler. Zaten insanı perişan eden korku ve üzüntüdür. İşte yanlış yola girenler o korku ve üzüntülerini giderebilmek için de bir sürü yeni yanlışlar yaparlar, kendilerini boş boşuna uğraştırırlar ve kendilerini perişan ederler. Onun için arkasından hemen şunu söylüyor: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, kim ayetlerimi örter, ayetlerim karşısında yalan söylerse. Ya bu devirde faizsiz ekonomi mi olurmuş? Ha, yahu kardeşim, görüyorsun işte millet, bütün dünyayı, herkes perişan oluyor yani. Bütün insanlar birkaç kişinin kölesi haline geliyor. Ha, öyle mi? Peki. Ve yalan söylerler bunlar. Tamamen yalan söylerler. Kafirlik demek gerçekten üstünü örtmek demek. Yalan söylemeden gerçekten üstü örtülmez. Ayetlerimiz karşısında yalana sarılanlar, işte onlar da ashab-ı nardır. Ateş ashabıdır. Yani nedir? Yani sadece ahirette ateşe girmeyecek. Bu dünyada da hayatları cehennem olur onlar. Bu dünyada da huzur kalmaz, şey kalmaz. Dışlanır, birbirlerini dışlarlar. En samimi dostları kendilerini yolda bırakır. Yarı yolda bırakır. İşte Fatih Hoca'nın Enfal suresinden ve Haşr suresinden iki okuduğu iki ayette iblis ne diyor? Bak beni karıştırma, ben Allah'tan korkarım diyor. E ne oluyor? İşte bunlar en samimi dostları bile kendilerini yalıyorda bırakır ve yalnızlığı yaşamaya başlarlar. Tek başlarına kalırlar. İşte onun için hayat onlara cehennem olur. Hum fiha halidun. Sürekli o cehennem içerisinde kalırlar. Tevbe edinceye kadar. Bu dünyada tevbe kapısı devamlı açık olduğunu Allahü Teala Ali İmran 86 ve devamı ayetlerde bildiriyor. Çok net bir şekilde 87. ayette tevbe edenler hariç diyor. İblis de tevbe edebilir. Günah işleyen herkes tevbe edebilir. Ölene kadar tevbe kapısı açıktır. Tevbe ederseniz dünyanız da güzel olur. Ahiretinizde mutlu bir hayat yaşarsınız. Etmezseniz kendi elinizle yaptıklarınızın cezasını bu dünyada çekeceğiniz gibi ahirette de çekebilirsiniz. Sonuç olarak şunu çok iyi bilelim. Şeytanın tuzağı çok ama çok zayıftır. Çünkü yalan ve gerçek dışı şeyler üzerine kuruludur. Ama siz hep doğrulardan yana olur. Gerçeklerden yana olur. Yanlışlara karşı kendinizi korursanız şeytanın size hiçbir zararı olmaz. Hatta ona karşı yaptığınız mücadelenin belki ödülünü de Cenab-ı Hak'tan alırsınız. Allahü Teala cümlemizi yanlışlardan kendini koruyan, onun rızasına odaklanan, onun emir ve yasaklarından başka herhangi bir şeye uymayı aklından geçirmeyen samimi müminlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.